Ayrım 15.
Sayfa 168. Bu bazı tanımlarda da açıktır. Çağdaş yazarlar ruhsallıktan insan haline gelişe dahil olan şeyleri araştırmak veya benliğe, diğerlerine, insanın dışında yaratılmış olanlara ve içte ve de bu bütünün ötesinde olan Tanrı'ya olan duyarlılıkta gelişmek olarak söz ederler. 2. Walter Principe ruhsallığı şöyle tarif eder. Kişinin amaçlanan idealin veya mükemmelin sağlanmasına sevk edecek biçimde en yüksek, en asil, en hesaplanmış olarak görülen dininin, felsefesinin veya ahlak anlayışının tarihsel durumu içinde yaşama ve anlayış edinme biçimidir. Bu tanımlamalar biraz soyuttur ama ruhsallık anlayışını hem birey ve hem de cemaat için insan hayatındaki tamamlayıcı, bütüncül ve dinamik bir güç olarak vurgularlar. Kökü teolojide uzun bir tarihçesi ve dinsel uygulaması olan Hristiyan geleneğinde bulunan ruhsallık, artık bir bunalım zamanında bir yön ve anlam arayışını belirten evrensel bir parola haline gelmiştir. Modern maddeci toplumda ruhsallık, büyük çapta materyalist olan bir dünyada kaybolmuş veya en azından gizli bir boyutmuş gibi yeniden keşfedilmektedir. Avrupa dilleri dışındaki diller ruhsallığa denk bir sözcüğe sahip değil gibi görünmektedirler. Tıpkı bunların batıda din denen şeye benzer kavramlara sahip olmaması gibi. Avrupa dillerinde bile ruhsallık sözcüğü geçmişte farklı frekans ve anlamlarla var olmuştu. Fransızlar spiritualite sözcüğünü bir süredir geniş biçimde kullanmaktayken, Almanlar spiritualitat sözcüğünü yeni kabullenmişlerdir. Hristiyan kutsallığına ait önemli birçok araştırmanın, kelimenin kendisini mistik ve dünya zevklerinden elini çekme kavramlarını çevreleyen, uzun bir geçmişi olan tartışmalara bağlayan Fransız yazarlardan gelmesi şaşırtıcı değildir. Ruhsallık üzerinde öncü çalışmalar da Fransa'da yapılmıştır. Sadece 1932'de başlayan Dictionnaire de la Spiritualité'yi düşünsek yeter. Ama bu tamamen Hristiyan geleneğine, hatta Katolik gelişmelere odaklanmıştır ve karşılaştırmalı bir yaklaşım içermez. Tek başına Hristiyanlık içinde bile farklı ülkelerde veya farklı tarihsel dönemler esnasında gelişmiş birçok farklı ruhsallık ekolü mevcuttur. İspanyol ruhsallığı, Fransız ruhsallığı, Ren ruhsallığı, Katolik kadınlar ruhsallığı, Rus Ortodoks ruhsallığı veya çöldeki ataların ruhsallığı bunlardan bazılarıdır. Bu gibi farklı ekollerin mevcudiyetinin ta kendisi insanın dinsel kendini anlayışının ve faaliyetinin tarihsel çeşitliliğini, ruhun keşfi ve meydana çıkışına çok çeşitli tepkileri, farklı şartlarda inanca yönelik yaratıcı tepkileri meydana çıkarır. Bu çeşitlilik aynı zamanda tek bir dinsel geleneğin içinde bile tek bir evrensel ruhsallığın olmadığını, belirli zamanlara ve yerlere, farklı sosyopolitik ekonomik şartlara, şuurun nihayetinde tüm bunların ihtimalliğini aşacak biçimde, belki de ruhsallığın özünün ta kendisi olsa da, biçimlerine bağlı olarak birçok belirli ruhsallıklar vardır. Birkaç batılı yazar ruhsallık teriminin gittikçe genişleyen kullanımının sadece son birkaç yıldır oluştuğuna dair yanlış bir iddiada bulundu. Yakın bir zamanda Amerikalı bir akademisyen şöyle dedi. İkinci Vatikan'dan önce bu ruhsallık neredeyse tamamen bir Katolik terimiydi. Terim gitgide Protestanlık, Judaizm, Hristiyan olmayan dinler ve hatta feminizm ve Marksizm gibi materyalist hareketler tarafından da tarifi zor olan ama tüm bu hareketlerde deneyimlenen bir şeyi anlatmak üzere benimsendi. 3. Ama bu görüş tarihsel kanıtlarla çelişmektedir. Çünkü ruhsallık terimi İngilizce yazan Hintli reformcular tarafından 19. yüzyılda yaygın biçimde kullanılmaktaydı. Bunların en ünlüsü Swami Vivekananda idi ama ondan önce başkaları Hint ruhsallığı ile Batı materyalizmini karşılaştırmış ve Doğu'nun özellikle Hindistan'ın Batı'nın hala keşfedemediği ruhsallık hazineleriyle dolu olduğunu iddia etmişlerdi. Doğu ve Batı'nın birbirini tamamlayıcılığı temasını araştırırken bu reformcular Hindistan'ın Batı'nın maddeci gelişmesine, toplumsal ve siyasal örgütlenme, bilim ve teknoloji ama karşılığında Hindistan'ın Batı insanının dışsal maddeci gelişmesini taçlandıracak ve mükemmelleştirecek ruhsal hakikatleri sunma misyonu olduğunu kabullenmişlerdi. Burası Doğu ve Batı arasında hala yapılmakta olan bu kültürel karşılaştırmayı analiz etme yeri değildir. 4. Bundan sadece daha yaygın bir ruhsallık anlayışının genelde kabul edildiğinden daha önceki bir dönemdeki örneği olarak söz ettim. Ruhsallık hakkında düşünürken bu nedenle iki cins çeşitlilikle karşılaşırız. Tüm dinsel gelenekler içinde yaşanan ve tatbikatı öğretilen farklı ruhsallık ekolleri vardır. Aynı zamanda ruhsallık kavramına dair anlayışın ve belirli zamanlarda gelişen şuur biçimlerinden etkilenmiş, birbirinden çok farklı tarihsel ifadeleri incelemenin farklı modelleri vardır. Hristiyan ruhsallığına bakarken Batı kültürünün farklı gelişmelerinin geçmişte Hristiyan ruhsallığının tatbikatını nasıl biçimlendirdiğini görebiliriz. Son Roma İmparatorluğu'nun, Bizans'ın sosyo-kültürel şartları, Protestan ve Katolik reformlarının, aydınlanmanın veya modern bilim ve teknolojinin etkilerini düşünebiliriz. Geçmişte Hristiyan ruhsallığının çoğu zihni ve ruhu geliştirmek, zamanlarında baskın olan kültüre bir alternatif oluşturmak için gereken rahatlığa, tek başına sahip olan toplumsal, kültürel ve entelektüel elit tabaka tarafından geliştirilmiştir. Katolikler için en üstün ibadet mahalli manastır idi, toplumdan ayrılış ve alternatif bir paralel topluma giriş. Geçmişteki ruhsal öğüt sıklıkla sıradan çalışma ve madde hayatını ruhtan, bedeni zihinden, erkeği kadından ayıran güçlü dualistik fikirleri temel almaktaydı. Protestanlığın yükselmesiyle ibadet yeri manastırdan gün be gün ilişkileri ve sorumluluklarıyla dünyadaki sıradan hayata kaydı. Artık ruhsal formasyon ayrı kurumlarda değil, büyük çapta dünyada aranıyordu. Yeni bir dünyada olma ruhsallığı gelişti. Mamafih bunun da eski Hristiyan öğretisinde evveli vardı. Ancak kişi Hristiyan ruhsal klasiklerini okursa dünya zevklerinden uzaklaşma ve inzivaya çekilme üstünde bazen patolojik veya hastalıklı bir aşırılıkla durulduğunu görebilir. Yüzeyde cinsel ayrım gözetmeyen ruhsal öğüdün aslında cinsellikle ilgili olmayan varlıklara, uygulamada erkek ruhsal eğiticilerin erkek öğrencilerine yönelik öğütlerine hitap ettiği ve böylece sadece Hristiyanlıkla değil, tüm dünya dinsel literatüründeki münzevi yazıların bugün haklı olarak birçok eleştiri alan çeşitli antifeminist ve cinsiyetçi pasajlar içerdiği de görülebilir. Hristiyanlık tarihi ruhsallığın iki modelinin paralel mevcudiyetini bilir. Feragat ruhsallığının dünya zevklerinden uzaklaşma, inziva modeli ve daha iyi anlatabilmek için bu her iki modelin de var olduğu Hint dinlerinden alınan bir terim olan ev sahibi ruhsallığı modeli. İslam'da ve Yahudilikte sadece bu ikincisi bilinir ama Hristiyan tarihinin çoğu döneminde inziva modeli baskındır. Şimdi karşımızdaki soru şudur. Geçmiş ruhsallık modelleri çağdaş dünyamız için ne kadar uygun veya yeterlidir? Ruhsal uygulamanın çeşitliliğine ve bugünün ruhsallık anlayışına bakınca, geçmişle olan güçlü tarihsel bağların varlığına şüphe yoktur. Ama birçok kesintiler de vardır. Sadece ekonomik ve toplumsal kültürde değil, aynı zamanda ruhsallık alanında da yeni karmaşık bir düzenle başa çıkmak zorundayız. Toplumun, kültürün ve şuurun dönüşümlerinin genelde dinin rolü ve özelde ruhsallık üstünde derin yankıları vardır. Doğru biçimde anlaşılmış ve uygulanan bir ruhsallık bu dönüşümlere yön ve anlam verebilir. Toplumda ve kişisel hayatta ruhsal değerlere dikkat etmek, küresel çaptaki adalet, barış ve desteklenebilir gelişme anlayışındaki dünyamızın yakıcı sorunlarına yapıcı cevaplar oluşturmada bize yardım edebilir. Toplumsal ve kültürel değişme süreci son yıllarda büyük biçimde hızlanmıştır. İletişimdeki yenilikler, toplumsal, ırksal ve dinsel çoğulculuk deneyimi, azalan dünya kaynaklarında artan rekabeti getiren dünya nüfus artış rakamları ve jeopolitik güçlerdeki devrimsel değişmeler birçoğumuz için derinden rahatsız edicidir. Bu gelişmelerle başa çıkabilmek için toplumsal ve de bireysel seviyede henüz gerekli ruhsal ve ahlaki vasıtaları geliştiremedik. Dünya inançlarının yoksulluk, savaş ve ekolojik felaketler gibi büyük küresel tehditlere karşı tepki vermek üzere içerdiği ruhsal vasıtalar nelerdir? Bu kısa bir süre önce Costa Rica'daki Birleşmiş Milletler Barış Üniversitesi'nde düzenlenen ve farklı inançların temsilcilerini bir araya getiren bir konferansın temasıydı. Her bir inanç cemaati bu sorulara cevap vermek için kendi ruhsal vasıtalarını incelemek zorundadır. Ama küresel ihtiyaçlarımıza uygun bir ruhsallığı gözetmek için küresel ruhsallık denilen yeni bir cins ruhsallık geliştirmek zorundayız. Ama küresel ruhsallıktan anlaşılan nedir ve dünyayı bir bütün olarak nasıl etkiler? 3. Küresel ruhsallık nedir ve kişisel ve siyasal hayatımız için neden önemlidir? Burada tekrar 1980'lerin başlarından beri yeni tekvin, küresel ruhsallığı biçimlendirmek New York Doubleday 1982 adlı kitabında da açıkça görülen küresel bir ruhsallık ihtiyacını vurgulayan Robert Mueller'ın çalışmasından söz etmek isterim. Kuruluşundan beri Birleşmiş Milletler'e hizmet eden ve bir ekonomist olma tecrübesine dayanarak dünya çapındaki gelişimle ilgilenen Mueller, küresel ruhsallık hakkındaki düşünüşünü belki de dünyadaki en maddeci kurum içinde geliştirmiştir. Kişi ve dünya cemaati seviyesinde tam bir insan gelişiminin gereğini, insan haklarına, adalete ve barışa bağlanan, kökleri sevgide olan bir ruhsallık ihtiyacını vurgulamıştır. Düşünüşü büyük ölçüde insanlığın dört çığlığından söz eden Birleşmiş Milletler'in Budist Genel Sekreteri U Thant tarafından etkilenmiştir. Fiziksel hayat, zihinsel, ahlaki ve ruhsal olgunlaşma çığlıkları. Birleşmiş Milletler çabasının çoğunu insanlığın ilk iki veya üç ihtiyacına cevap vermeye vakfederken, bir bütün olan insan cemaatinin ruhsal refahına gerekli önemi henüz vermemiştir. Bu artık aynı zamanda bazı çağdaş sosyologların dinle ilgili yazılarında nispeten yeni olan ve son Birleşmiş Milletler konferanslarında ele alınan bir temadır. Mueller aynı zamanda dünyayı bir bütün ve insan cemaatini de tek bir organizma gibi düşünen ve bilimsel ve de dinsel sezgilerini birleştiren Fransız bilimci ve Cizvit papazı Pierre Teilhard de Chardin'in düşüncelerinden de etkilenmiştir. Geçmişin Görünüşü adlı kitabında şöyle yazar: "Dünyanın kaya kütlesi yuvarlağının etrafında uzanan gerçek bir canlı madde katmanı vardır. Canlı yaratıkların ve insan varlıkların katmanı biyosfer. Jeolojinin gerçek eğitici değeri bize aslında bir olan bir dünyayı açmasında yatmaktadır. Bir yüzü olduğundan aslında tek bir bedenden başka bir şey olmayan bir dünya. Bize dünyayı sarmalayan düşünce alanında yüksek ve daha yüksek organik birlikler kurma olasılıklarını hatırlatır. Gerçekte ilahi bir cazibeye boyun eğerek gittikçe artan bir bilginin ve sempatinin en sonunda dünya yüzünde bir kalp ve bir ruh kalana dek insanlığı gittikçe daha fazla yakınlaştırmasını görmeye dair belli belirsiz bir isteğin kıpırtılarını hissetmeksizin bilimin bize açtığı en engin ufuklara sürekli bakmak imkansızdır." 5. Teilhard de Chardin, insan zihinlerinin ve kalplerinin karşılıklı bağımlılığı için jeosfer, biyosfer ve atmosfer gibi bir yuvarlak veya küreye benzeyen ama insan düşüncesi, bilgisi ve karşılıklı ilişkilerini içeren bir küreyi anlatan noosfer kelimesini icat etmiştir. Olağanüstü bir berraklıkla gittikçe hızlanan bir dönüşüm dinamiğine kapılmış olan toplum ve şuurun karmaşıklığını algılamıştır ve tüm vizyonu bir hayli erken bir tarihte küresel bir perspektif içine oturmuştur. 1937 gibi eski bir tarihte 6, özel bir denemeyi vakfettiği ruhsallık fenomeni düşünceleri içinde merkezi bir yere sahiptir. Ona göre ruhsallık bir dünya ruhunu kurmak üzere insan aksiyonu ve cemaat için en derin enerji vasıtalarını sağlar. Bu gelişme içinde Hristiyanlığın rolünü merkezi olarak görmektedir ama aynı zamanda diğer inançların önemli ruhsal katkılarını ve diyalog ihtiyacını tanımıştır. Teilhard aynı zamanda tüm insanlık realitelerinden ayrı olmayıp bu realiteler içinde ve bunlar yoluyla iş gören yeni bir bütüncül ruhsallık olarak anlaşılan bir yeni mistisizm veya aksiyon mistisizminden söz eder. Bu yeni cins ruhsallığı geçmişin birçok ruhsallığının münzevi ve dünyayı inkar eden özelliklerinin karşısına koyar. Kişisel, toplumsal ve küresel gelişmelerin ayrı olarak değil, yakinen birbirine bağımlı olarak görüldüğü ruhsal dönüşümdeki bir kozmosa uygun bir dönüştürücü ruhsallık aramaktadır. Diğerleri içsel gelişme ve benliğin dönüşümüne bireysel, şahsi bir yaklaşımı vurgularken, Teilhard bireysel kişinin, küçük grupların ve cemaatlerin ve küresel toplumun ruhsal gelişimi arasındaki dinamik bağları usta bir biçimde kavramıştır. 7. Teilhard'ın ruhsallığı hareket halindeki dönüştürücü bir ruh olarak bütünsel şekilde anlayışı, çağdaş kültürdeki ruhsallık pratiği için yeni bir model sağlar. Ruhsallık manastırdan, dinsel gruplardan çıkmıştır. Büyük çapta dünyadadır. Aksiyonu ve tasavvuru toplumsal ve kişisel dünyaları, içi ve dışı birleştiren yeni ruhsallık biçimleri arayışı, kişinin başka yerlerde, örneğin dünya çapındaki çağdaş kadın hareketinde, yeni dinsel hareketlerde, ekoloji ve barış hareketlerinde de ifade edildiğini keşfedebileceği bir arayıştır. Bütünsellik ve tamamlanma arayışı birçok farklı biçimde ifade edilir. İster Hristiyan kiliseleri içindeki veya dışındaki yeni yaratılmış ruhsallıkta, ister özgürlükçü ruhsallıkta, ister siyasal, ekonomik, cinsel veya ırksal baskılara karşı mücadele ruhsallığında veya inançlar arası diyalog ruhsallığında olduğu gibi. Tatbikat seviyesindeki bu deneyimsel çeşitlilik aynı zamanda ister üniversitelerde, ister okul müfredatlarında ruhsallığın yer alması tartışılan eğitim dünyasında olsun, akademik seviyedeki ruhsallık çalışmalarının çeşitliliğine de yansır. Dünya Ruhsallığı adlı 25 ciltlik ansiklopedinin editörü olan Everett Cousins, küresel ruhsallığı ortaya çıkmakta olan yeni bir çalışma disiplini olarak tarif etmiştir. Böyle bir disiplin, ruhsallığı sadece bir gelenekte veya bir dönemde değil, anlaşılır coğrafi ve tarihsel bir bağlamda incelemekle ilgilenir. Bu engin veri bütününü izolasyonda değil, karşılıklı ilişkiler içinde hesaba katar. Bu nedenle sadece eski bir disiplini modern akademik şekilde düzenleme değil, bunu küresel bir duruma yükseltmeye de teşebbüs eder. Direkt olarak inançlar arası ilişki ve diyalogun, çağdaş deneyimiyle karşılıklı ilişkili olan böyle bir çalışma, insanın ruhsal arayışında yeni bir safha olarak düşünülmelidir. Everett Cousins bu yeni dünya dizisinin ön sözünü özlü bir biçimde bitirir. Çünkü ruhsal patikaların karşılaşması, asimilasyon sadece kişinin kendi ruhsal mirası değil, bir bütün olan insan cemaatinin mirasıdır. Zamanımızın en belirgin ruhsal yolculuğudur. 8. Bu yolculuğa koyulmak hem entelektüel ve hem de pratik bir çaba gerektirir. Entelektüel seviyede benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı analiz etmeli ve anlamalı, pratik seviyede ise bu farklılıklarla nasıl baş edeceğimizi, bugünün dünyası da bunlara nasıl saygı duyacağımızı, kabul edeceğimizi ve onlarla yaşayacağımızı öğrenmeliyiz. Farklı dünya inançlarına ait gittikçe daha çok kaynak dünya cemaatine vasıta olarak sunulmaktadır. Heyecan verici, cesaret gerektiren yeni bir şey olarak Uluslararası Kutsal Literatür Vakfı'nın inançlar arasında ve içinde anlayışı yükseltmek ve tartışmalar açmak ve de zaman ve gelenekler boyunca konuşan bilgeliğe bugünün dünyasına bir ses vermek. Dünyanın kutsal metinleri, yitirmeyi göze alamayacağımız bütünsel evren ve insan kaderine dair bir vizyonu göstermek. Dinsel metinler daima belirli dinsel cemaatlerin mirasları ola gelmiştir. Ama artık kutsal literatür dizisi bu metinleri küresel cemaate açmaktadır ki, bu metinler çok daha büyük bir sohbeti, birlikte tekrar keşfetmemiz gereken sezgilerle modern duruma seslenen bir sohbeti sağlayabilsin diye belirtilen amaçla Harper Collins yoluyla dünya çapında yayınlayacağı farklı inançlardan tercüme edilmemiş veya az bilinen metinlerden söz edebilirim. 9. Küresel bilgi bağlamındaki bu yeni sohbet sadece toplumsal ve siyasal hayattan ayrı bireysel, şahsi bir seviyedeki dinsel ve ruhsallık hakkında değildir. Birleştirici, bütüncül ve küresel bir perspektiften bakıldığında ruhsal, sadece kişisel değil, küresel olduğu kadar yerel seviyede de siyasette dönüştürücü bir güç ve dinamik olma anlamında siyasaldır da. Siyaset de bir vizyon gerektirir ve eski siyasal düşüncelerin bazıları aynı zamanda bir bilgelik kaygısı da taşımaktaydılar. Yeni toplumsal ve cemaat hayat biçimleri, müşterek düşünüşler, küre çevresinde bu kadar çok insanlık dışılık deneyimlediğimiz 20. yüzyılın sonunda gerçekten insan olmanın ne anlama geldiği veya daha ziyade tam olarak insan haline gelme üstüne düşünmek, yaratma ve paylaşma yoluyla yeni ilişki kurma yolları geliştirmek için taze siyasi düşünüşlere ihtiyacımız vardır. Yahudi-Hristiyan geleneği bizlerin Tanrı'nın suretinde yaratıldığımıza inanır ama günümüz kadını ve erkeği, yoksullar, baskı altındakiler, açlık çekenler için bunun anlamı nedir? Tam insanlığın sadece bireysel değil, bütünsel seviyede Tanrı'nın suretinin anlamı nedir? Ve tam insanın adalet, barış ve doğal çevremize karşı uyumu ile ilişkisi nasıl olur? Adalet, barış ve yaratılış bütünlüğü hakkındaki bu sorular Dünya Kiliseler Konseyi'nin gündemindeydi ve hala öyledir ama bir gündemin yarattığı farkındalık tüm dinlerin küresel bir barış konseyi için daha geniş bir toplantıya çağrılmalarına sebep olmuştur. Barış ve şiddet içeren çatışmalar ve de savaş zamanımızın en can yakan meselelerindendir. Bu hem siyasal ve hem de ruhsal bir meseledir. 20. yüzyılın ikinci yarısındaki birçok silahlı çatışma dine başvurulmadan anlaşılamaz. Denir ki dinin çatıştırdığını siyaset kolaylıkla uzlaştıramaz, dinin birleştirdiğini siyaset kolaylıkla ayıramaz. 10. Küresel bir perspektiften bakılınca artık Hristiyanlık da Batı dünyası da bireysel ve toplumsal seviyede insanlığın manasının ne olduğunu bildirme konusunda bir iddia öne süremez. Bu, ulusal, kültürel ve dinsel sınırları aşan bir diyalog ve ortaklık içine çalışarak birlikte yapılabilecek bir şeydir. Bir düşünün, tüm Müslümanlar ve Hristiyanlar bir arada toplam dünya nüfusunun, yani 5 milyarın 2,5 milyarını, yarısını temsil etmektedirler. Tüm insanlık cemaatinin refahı için bir arada çalışabilselerdi, ne kadar çok şey başarabilirlerdi. Ve eğer bütün farklı dinsel gruplar ortak çıkarlar, yani yerkürede adalet, barış ve desteklenebilir gelişme için bir arada çalışmayı öğrenebilselerdi, ne kadar daha fazlası başarılabilirdi. Mamafih bu gibi hedefleri yükseltecekleri yerde toplumlar ve siyasal gruplar hala savaş kültürüne gömülmüş durumdadırlar. 20. yüzyıl boyunca gerçekleşen 227 savaşta 107.8 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilen bir savaş kültürü 11, insanlık tarihinde bir başka örneği olmayan felaket bir rakam. Nükleer kapasite ve insanın elinin altında bulunan bir şeyin dünya üstündeki hayatı söndürmesi olasılığı, düşünen birçok varlığın yeni bir küresel düzen, siyasal ve ahlaki bir düzen, toplu insanlık sorumluluğu ve bir barış teşviki ve aynı zamanda bazıları tarafından yeni bir küresel ahlak denilen şeyi istemeye başlamasına sebep oldu. Alman teolog Hans Küng, kısa bir süre önce bir dünya ahlakı olmaksızın hayatta kalmanın mümkün olamayacağını belirttiği küresel sorumluluk, bir yeni dünya ahlakını arayış, Londra, SCM 1991 adlı bir kitap yayınladı. İnsanlar tüm gezegenin sorumluluğuna, her şeyin maddi ve ruhi refahı ve tüm insanlar arasındaki barışın sorumluluğuna sahiptirler. Küng çalışmasını şöyle bitirir. Uluslar için bir dünya ahlakı olmadıkça bir arada insan hayatı olmaz. Dinler arasında barış olmadıkça uluslar arasında barış olmaz. Dinler arasında diyalog olmadıkça dinler arasında barış olmaz. Barış için böylesi bilgisayar bir teoloji üretmek için Tübingen Üniversitesi'nde önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürecek, barışı sağlamak için Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın pratik olasılıkları ve vasıtalarına dair bir araştırma projesi yürütülmektedir. Niyet tüm seviyelerde dinler arası diyaloğu yükseltmektir. Akademik seviyede felsefi ve teolojik bir diyalog ama aynı zamanda zamanımız için bir ruhsallık geliştirmek üzere ruhsal bir diyalog da. Bir bakıma farklı perspektiflerden de olsa da benzeşmez olmayan bir diğer araştırma projesi de İsviçre'deki Freiburg Üniversitesi'ndedir. Ve bir yanda ruhsal dinsel deneyim arasında ne gibi bir ilişkinin var olduğunu deneysel seviyede araştırırken, diğer yandan da çelişkili durumlarındaki tavırları ve davranışları araştırmaktadır. Dinleri İnceleme Kurumu tarafından yürütülen bu proje çağdaş barış eğitimine pozitif bir katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Teolojik, ruhsal ve pratik kaygıların yakın biçimde birbirini etkilediği teolojide ve dinsel incelemelerde sadece iki çağdaş araştırma örneği bulunmaktadır. Roma Kulübü'nün özlü biçimde belirttiği gibi, bilgeliği, arayış bugün insanlığın karşısındaki en elzem mücadeledir. Dünyanın ne olmasını istediğimize dair müşterek bir vizyona ihtiyaç duymaktayız ki onu şekillendirebilelim ve ruhsal ve maddi ihtiyaçlar arasında daha büyük bir eşitlik ve dengeye varabilelim. Tarihi ve insani bir bakış noktasından farklı ruhsallıklar, çeşitli dinsel gelenekler içindeki farklı dinsel ideallerin farklı kültürel biçimleri veya ifadeleri olarak görülebilir. Kişinin inancı ve dinsel tatbikat hayatı açısından ruhsallık, ilahi olan ile insan tesirleşmesinin geçmişini oluşturur. Ruhun tarihe girişini ve tarihin ötesine geçişini, ruhsallık bir fikir veya kavram değil, tatbikat olarak tarih boyunca insanların aklından hiç çıkmayan ve bugün birçoğumuzun açlığını çektiği kalıcı, ebedi, sürekli olana, bütünlüğe, barışa, neşe ve coşkuya duyulan özlemlerle rezonanstadır. Ruhsal klasikleri okumak ve geleneksel, ruhsal bir yolu izlemek artık yeterli değildir. Ruhsallık sağlam biçimde bedenlenmeli ve yaşamalıdır. Kişisele ve siyasala nüfuz etmelidir. Düşüncemizi ve tahayyülümüzü canlandırmalıdır ki, küresel cemaatin tüm dünyanın ve içindeki tüm hayatın dönüşebilmesi için çalışabilelim. Ruhsallık birkaç kişiye özel kalamaz. Eğer öyleyse kısır ve geçersiz olur. Daha geniş bir ruhsal farkındalığın ve insanlar arasındaki duyarlılığın, özellikle eğitim yoluyla gelişmesi için acil bir çalışma ihtiyacı vardır. Çağdaş kültürde ruhun çağrısına cevap verme, ıstırap içindeki dünyamızın büyük umutlarına ve acılarına yaratıcı, dinamik bir tepki göstermeyi gerektirmektedir. Roma kulübünün yeni bir çağa girme yolunu öğrenmekten söz eden ama aynı zamanda çağdaş dünyanın büyük tehditleriyle korkan bireylerin ahlak anlayışında gerçekten de bir zayıflamanın olduğu ama ayrıca beklentileri ve araştırmayı teşvik eden eski ve yeni dünyanın büyük sorunlarına dair gelişen bir kolektif farkındalık da olduğu, çağdaş küresel durumumuzun kalıtsal paradoksunun altını da çizen ilk küresel devriminden bir alıntı ile bitirmek istiyorum. Ruhsal ve ahlaki boyut artık bir aşağılama veya ilgisizlik konusu değildir. Yeni bir hümanizmaya yol açması gereken bir gereklilik olarak algılanmaktadır. Hem kişisel ve hem de toplumsal, bütünsel insan gelişimi için ruhsallık gereklidir. Bütün dünya için bir ruhsallık, dünya çapında barış ve adalet yaratmak için küresel bir ruhsallık, bu çağdaş dünyadaki bilime ve hareket etme biçimimizi gerçekten değiştirebilecek güçlü bir vizyon ve perspektiftir. Aynı zamanda taze eğitimsel düşünüşü ilham edebilir ve teoloji ve de dinsel çalışmalardaki araştırma ve öğretiler için yeni bir perspektif getirebilir. Notlar 1. Alexander King ve Bertrand Schneider, İlk Küresel Devrim, New York, Simon & Schuster, 1991. 2. İskoç Kiliseler Konseyi, Ruhsallık Üzerine Çalışma Grubu Raporu, Dan Blaine, Scottish Churches House, 1977. 3. Sandra M. Schneider's Modern Hristiyan Ruhsallığı, Yöntem Bilimsel ve Tarihsel Makaleler, Scholars Press, 1990. 4. Bu karşıtlığın tarihsel gelişimini Hint ruhsallığı ve Batı materyalizmi, bir imge ve modern Hinduizmin yeniden yorumundaki işlevinde, New Delhi Indian Social Institute, 1985, analiz ettim. Bu karşıtlık eleştirel olmayan biçimde sadece çağdaş yeni Hindu misyonerleri değil, aynı zamanda Hristiyan yazarlar tarafından da kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin Bad Griffiths, Doğu ve Batı'nın Evliliği, Londra, Collins, 1982. 5. P. Teilhard de Chardin, Evrenin Şarkıları, Londra, Collins, Fontana Books, 1970. 6. P. Teilhard de Chardin, İnsan Enerjisi, Londra, Collins, 1969. 7. Bu önemli denemeyi Nihai Realite ve Ruhsal Disiplin, New York, Paragon House, 1984 adlı kitabında daha ayrıntılı biçimde inceledim. Teilhard'ın yeni mistisizm anlayışı, yeni bir mistisizme doğru. Teilhard de Chardin ve Doğu Dinleri, Londra, Collins, 1980 adlı kitabımda incelenmiştir. Ayrıca bakınız Tek Dünya Ruhu, Teilhard de Chardin ve Küresel Ruhsallık Üstüne Düşünceler, New York Paragon House, 1989 adlı kitabım. 8. Tüm alıntılar Everett Cousins'ın Dünya Ruhsallığı dizisinin Hristiyan Ruhsallığından Cilt 1 Rondla, Routledge and Kegan-Paul, 1986 alınmıştır. 9. Sacred Literature Trust, Amaç Bildirgesi, 1991. 10. Bakınız Din Ansiklopedisi, New York Macmillan Publishing Company, 1987, Cilt 2. 11. Pasifist Uzlaşma Kardeşliği grubunun çıkardığı son rakamlar, 1. Dünya Savaşı esnasında bulunmuş, 16. yüzyılda bilinen 60 savaşta ölen 1.6 milyon kişi sayısı ile karşılaştırıldı.